Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mehmet Cemil Yargıdağıtıyor'un 16. bölümünde sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Değerli dostlar, son çağrımızla gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Şimdi Yavuz kardeşimiz biraz Cimbom hakkında yorum yaparsan sevinirim ağabey demiş. Şimdi tabii ben bu yaşadığımız bazı şeylerin etkisiyle futbolla falan aramı çok açtım. Hiçbir zaman ciddi böyle bir futbol fanatiği olmadım ama yıllık kombinemi şeyimi alırdım. Bazen stada gider maçlarımı izlerdim. Maçı izlerken yorum yapmak falan bu hoşuma giden şeylerdir yani. Bazı yorum programlarını da severek izlerdim. Mesela bu Geri Dörtlü vardı. Birkaç hafta yayınlandı ama efsane bir programdı. Flash TV'de çıktı. Bu program böyle değişik de bir konsepti vardı. Bu bir kere şeyi trollüyordu. Bu ileri üçlü diye mi ne bir program vardı. CNN Türk'te miydi neydi o? Hani böyle entelektüel böyle şeyle futbola şey yapmaya çalışan, bunun tiye almak için Flash TV'de yaptıkları bir program. Geri Dörtlü, 4 tane futbol takımını temsilen 4 kişi var. Bunlar işte Fenerbahçeli olarak Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni, Beşiktaşlı olarak bu rahmetli Aykut Oray, bu bizimkilerdeki katil. Galatasaray adına Galatasaray Lisesi'nin yetiştirdiği nadide bir yetenek olan, eski ciddi futbolla falan ilgisi böyle aslında çok kuvvetli birisi yani. Çok uzun yıllar spor muhabirliği falan da yapmış olan Aydemir Akbaş beyefendi. Trabzonspor'da onun kardeşi, yine tiyatro oyuncusu Erdinç Akbaş temsil ediyordu. Burada bu şey yapıyorlardı yani, futbol yorumları falan yapıyorlar. Biz de bunu örnek alıyorduk. Hadi Geri Dörtlüyü oluşturalım diyorduk maçlardan önce. Şey yapıyorduk. Bir dönem tabii spor taraftar şeyi yöneticiliği falan da yapmışlığım var. Biraz ilgim vardı. Şimdi bu Galatasaray tabii uzun dönem çok rezil bir kulüptü ama şu hani bazı şeylerin hesabı olmaz artık, şey olmuş şeyin dökülmüş ayranın hesabı olmaz falan şeklinde biz ifadelendirelim de asıl tabii kullanılan tabirler başka şeyler var ya işte, ondan dolayı artık bizim bu şeylerle pek bir şeyimiz kalmamış yani, birçok şeyden artık keyif almadığımız gibi bu futbol goy goyundan da yani ülkenin futbol şeyinden de bir keyif alamıyoruz. Ama bu şeye verdiğim cevapta kaleci Hayrettin'den bahsederim demiştim biraz. Şimdi bu nereden geldi? İki gün önce, üç gün önce telefonda konuşuyorum Türkiye'de işte birileriyle. Şey izliyoruz dediler. Survivor. O dedim. Kim var Survivor'da dedim. Tanıdık kim var dedim. Hayrettin var dediler. Ben hemen dedim kaleci Hayrettin mi var dedim. Aklım ona gitti. Bu komedyen Hayrettin var ya hani trollük yapan falan, o varmış yani. Yuh dediler, kaleci Hayrettin'e nereden gittin falan dediler şimdi. Ne bileyim, Hayrettin deyince benim aklıma kaleci Hayrettin geliyor. Yani Hayrettin ismini kullanan ünlüler arasında şey arasında ilk aklıma gelen bu kaleci Hayrettin. Kaleci Hayrettin sonra aklıma geldi, lan neyin nesiydi bu Hayrettin? Biraz şey yapayım hani hakkında şimdi ne yapıyor ne ediyor diye. İşte değişik takımlarda antrenörlükler falan yapmış. Şimdi bu esas bu vaka 96-97 sezonunda Gençler Birliği maçı penaltılara kaldı. Penaltılarda da Hayrettin 17 penaltı yedi. Yalnız karşı tarafta 16 yani, şimdi bu şekil düşün yani, hani uzuyor ama ne oldu? Hayrettin 17 tane gol yedi hani şeklinde şey oldu. Ertesi gün nasıl dalga geçiliyor falan, Hayrettin Hayrettin, çocuklar böyle 2-3 yaşındaki çocuklar Hayrettin kumbaya kumbaya diye sokakla dolanıyorlardı. Bu Hayrettin de böyle gururlu şey bir tip bu adam. Gitti, istifa etti, çekti gitti yani takımdan. Böyle değişik şey bir adamdı yani. Ha, baktım bir şey demişler yani, süper kurtarışların yanında süper nasıl okuyayım, inanılmaz kurtarışlar yaparken inanılmaz da goller yiyen kaleci denilebilir demişler bu hakkında şeydi. Böyle bir şey bir adamdı. Hayrettin yani. Galatasaray'ın tabii bazı insanlığa katkıları vardı. Yani bir kere bazı çok büyük futbolcular Galatasaray'dan yetişmişlerdir. Mesela bunların başında Arif Erdem gelir. Tanju Çolak gelir. Hakan Şükür gelir. Yani böyle katkıları olan bir takımdır. Öbür olumsuz yönlerini değinmeyelim. Bu neticede özet bir program. Evet, Ayşenur Hanım'ın sorusu. Yalnız bırakılmış hissine nasıl reaksiyon göstermek gerekir? Ya şimdi bu tür şeylerde bir, insanda şey olması lazım. Belli kuvveler vardır ya insanda. Bediüzzaman Hazretleri bunları şey yaparken ne diyor? Üstad Hazretleri, kuvve-i şeheviye, gadeviye ve kuvve-i akliye. Bu şeheviye, gadeviye, akliye bu şeyler. Bunların insanda bir denge içinde olması gerekir. Şimdi bu değerli dostlar bizim bu şey çevremizde kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin üçünün de minimum seviyeye indirilmiş, baskılanmış olduğunu görüyoruz. Bu üç kuvvede baskılanmış. Bu üç kuvvenin baskılanması veya bu üç kuvvenin çok yoğun hale olması sıkıntılı. Ya bir kere gadap kalmamış yani. Yani böyle adam gel kafaya vur kafayı böyle şimdi. Bir kere kin olacak insanda. Şimdi biraz kin olacak. Kin falan tam iyi değil de. Biraz da olacak yani. Böyle hafif olacak. Hafif kin, hafif öfke, hafif şey olmuyorsa insanda. İnsan bakın yaşamsal özellikleri olan bir şeyleri yok yitirmiş oluyor, tamam mı? Yani hayat reflekslerini yitirmiş oluyor. Yalnız bırakılmış hissinde ne yapacaksın? O yalnız bıraktığını düşündüklerine biraz içinde bir kin olacak. Bunu ben size bizimle yapacağım. Bir sinirleneceksin böyle. Şimdi mesela insan şeker şeyine girdiği zaman yani hipoglisemi yaşadığı zaman, şekeri düştüğü zaman ne olur sinirlenir, el ayağı titrer. Vücut böyle kendini sinirle yani yaşam şeyine geri bağlamaya çalışır. Bu öfke olacak insanda, bu öfke yani, tamam bu. Bir kere bu bize yani sen yanlış yapan, yamuk yapan herkese karşı içinde bir öfke olacak. Bunu aşırıya taşımayacaksın. Ama bu bir yani soruları soran bu taife de falan hemen hemen hiç yok yani, yaşamanın şeyi kalmamış artık yani, bunun belli bir seviyede olması lazım yani. Kuvve-i akliye ne? Mesela akıl da kalmamış, bağlamışız otomatiğe yani en muhal bir şey yani söylense acaba öyle midir şeyiyle bakacak şekilde artık düşünmenin şeyin dışına çıkmışız. Yani bunların yerine gelmesi gereklidir, iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şeyden gelen bir soru var. Hususi mesaj yoluyla gelen. AB ülkeleri reisle bir şekilde uzlaşmaya sonsuza kadar devam mı edecek diye bir soru sorulmuş. Tabii güzel bir soru. Şimdi şöyle yani bu bazı şeylerde beklentiye girmek temelden hatalı olabiliyor. Yani mesela siyasette etik kurallara tam riayet edilmesini beklemek ya da hukukun politik şeylerin üstünde böyle bir etkiye sahip olacağını falan düşünmek biraz fazla beklenti oluyor. Yani mesela insanlar normalde şöyle düşünebilirler yani. Tamam hani devlet mevlet böyle düşünüyor olabilir ama yargı bu konuda ne yapacak? Eskiden böyle siz de belki düşünüyordunuz yani. Yani kanun var, kural var. Yani mahkemeler bu konuda ne diyecek? Adamın önünde kanun var. Halbuki bakıyorsunuz kanun varmış yokmuş hiç fark etmeden tüm her şey bir şekilde yorumlanıp bu erkler dengesinin ortaya koyduğu şekilde kararlar çıkarılıyor yani. Yani ben önceden düşünürdüm ya açık bir şey varken bir hakim nasıl yani kalkacak da bunun aleyhine şey bir şey verebilecek. Yani örneğin şu şey 50 oyla olur denen bir şeydi. Adam 30 oyu nasıl kabul edilecek bu olur hale getirecek. Ya da geçersiz oyları, mühürsüz oyları nasıl geçerli hale getiriyor. Mantıken yani bu nasıl olacak? Elindeki şeyde bu yapılamaz yazıyor diye düşünüyordum. Bu bir hocamız, doktora da hocalarından birisi şey yapmıştı ya çok da çocuklar bunları şeye almayın demişti yani siz şimdi şey yapıyorsunuz da bu şeyler insan demişti yani bu dediğim olay bu ortamda bu şeyler olmadan yani 12 yıl 13 yıl önce bu şey olmuş bir muhabbet bu neticede yüksek yargı falan denilen insanlar da şeydirler yani insanlardır onun bunun arkadaşı şey falandırlar yani mevzular şeye göre şekillenir ortama göre şekillenir demişlerdi şimdi şöyle düşündüm. Benim elimde bir şey var. Yakın bir arkadaşımın o şeye bir işi düşüyor. Örneğin ben diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanıyım. Yakın bir arkadaşımın da kız arkadaşının davası düşmüş. Şimdi ben nasıl kalkayım da orada yakın arkadaşımın şeyinin aleyhine ben şey vereyim ben insan değil miyim? Ne yapacağım? Hacı hallederiz yahu diyeceğim değil mi? Şimdi bunun gibi insanların genelinde böyle bir olay var yani. Dolayısıyla şimdi bu AB ülkeleri reisle uzlaşmaya devam edecek mi? Ya şimdi adamların öncelikleri var. Öncelikleri nedir? İşlerine güçlerine bakmak. Yani bu reis bu adamların işlerini güçlerini tamamen tehdit eden bir insan değil. Kendi ülkesinde diktatoryal yani totaliter şey bir rejim kuruyor. Ya ne yapsın adamlar? Avrupa'nın içine mi gelip kuruyor bu rejimi? Yok. Onun uzantıları şey yapıyor. Avrupa'da da şey yapıyor. Tamam da o çok kısmi olan bir şey. Yani Avrupa'daki yani gurbetçilerin falan şeyleri. Bu reisin şeyiyle olmuş değil. Eskiden de vardı. Bir derece var. O bir dereceyi de çok geçmiyor. Yani bir tehdit şeyine gelmiyor. Dolayısıyla Avrupalıların reisle uzlaşmaya devam etmemesinin hiçbir mantığı yok. Neticede bir ülke var ortada. O ülkeyle de adamlar, insanlar bağlarını bir şeyle devam ettiriyorlar. Artı Avrupa'nın bu tür konularda her zaman şeyi pasif bir rol almak şeklindedir. Yani bir hususta böyle aktif şey alan nadiren alan Amerika'dır. Ama AB ülkeleri genel olarak böyle ilkelerini ortaya koyar, çekilirler. Yani kalkıp da böyle çok ciddi yaptırımlar, şeyler şey yapacak. Tarzları yok yani. Genel olarak şeyleri bu değil. Şimdi bir de tabii siyasetin genel şeyini bilmek lazım. Yani şimdi bu hususlarda yazılmış bazı temel eserler var. Mesela bunlardan birisi İbni Haldun'un Mukaddimesi. Çok ciddi bir sosyal bilimler açısından temel bir eser. Bu İbni Haldun da yani çok aklın, mantığın kuvvetli olduğu bir insan. Bu devlet mevlet olaylarının ne tür bir mantıkla yürüyeceğini çok güzel şey yapmış. İkincisi Machiavelli'nin Prensi. Orada da yani adam ya size sunulan bu illüzyonların dışına bir çıkın diyor yani. Bu işler öyle olmaz diyor. Bu işler normal aldım verdim işleridir diyor tamam mı? O yüzden bu normal dünyanın alverişlerinde olacak alaverelerin hepsinin bu siyasette olabileceğini hatta olacağını hatta bir yerde siyasetin kuralı olduğunu bilin diyor yani. Dolayısıyla yani AB ülkeleri reisle uzlaşmaya devam ederler mi? Ya şimdi tabii hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Bunun hiçbir şey baki kalmaz. Baki olan Allah, bu ne reis baki kalır ne AB baki kalır. Ama bunlar şu an yani adamlar için uzlaşmamalarını gerektirecek hiçbir sebep yok. Artı uzlaşmasalar ne yapacaklar? Yani uzlaşmasalar Türkiye'deki şeyi böyle çok da ciddi böyle rejimin şeyini tehdit edecek bir şeyleri olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu arada bir de bu hususlarla ilgili bu Eric Hoffer'in The True Believer kitabı var. O kitabı yakınlarda okudum. Onunla ilgili de ayrı bir neşriyatta yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki yaparım yani. Şimdi Tilmaç kardeşimizin sorusu diyor ki bize Mehmet Cemil Tiryaki'den bahseder misiniz? Ya şimdi tabii övmek gibi olmasın, çok üst seviye zevkleri olan birisiyim. Aslında bunun neyini öveceksin? Üst seviye zevkleri olması birçok yerde olumsuz yani. Üst seviye zevklerin olmasa daha kolay mutlu olacaksın. Şimdi Mehmet Cemil Tiryaki nasıl bir şeydir desek, bir ilim adamıdır. Zülcünuh diyebiliriz kendisine. Yani çok kanadı vardır. Hem fen bilimlerinde bir derece sahibidir, hem sosyal bilimlerde şey yapmıştır. Değişik alanlarda çalışmıştır. Hem dini ilimlerde bir merhale kat etmiştir. Çok kanatlıdır böyle. Drone gibidir böyle yani. Uçarsa dengeli uçar yani. Ayrıyeten değişik zevklere sahip bir insandır. Birçok tabi zaafı vardır. Mesela bu zaaflarından en önemlilerinden birisi kafayı yormayı hiç sevmez. Yahu ne yapalım der. Mesela şöyle arabayla bir kaza yaptı diyelim. Kaza yapınca durması için, yani tabii bir can kayıplı insan falan o durumlar hariç, kendi başına bir yere vurdu diyelim mesela, şey yaptı. Durmaz yani. Ha durayım da yok arabaya hasar gelmiş falan. Araba yürüyorsa yoluna devam eder. Bakalım yarın tuttururuz der yani. Tutanak mı tutulacak? Ya boş ver der. Gideyim ben bir yatayım, uykumu alayım. Yarın bakarız buna der. Böyle bir insandır işte. Neyse yani aklıma çok da şey gelmiyor bu konuda. Şimdi bu şu an bir soru daha gelmiş. Sakıncalı Piyade'den gelen soru. Her yeri bir aşı furyası sardı. Yoksa bu insan nüfusunu onda bir el sağaltmak isteyen Great Resetçilerin işi midir? Ya valla şimdi zannetmiyorum tabii öyle bir şey olduğunu. Eğer öyle olsa bu aşıyı şeylere yapmazlar yani, azaltmayacak, böyle bir şeyi düşünmeyeceklerini düşündüğünüz hani beyaz insanlara yapmazlar değil mi yani? Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama yani aşı işe yarar mı yaramaz mı onu bilmiyorum. Yani bu aşı furyasının insanların hastalıktan çıkmak için, kurtulmak için bir çaba göstermesi olduğunu düşünüyorum. Bu ne kadar işe yarar bunu da bilmiyorum. Dostlar hepinizi saygıyla selamlıyor. Esenlikler diliyorum.